Şimdi bu ön söz, çözümlemeler şey, bütün metnin bir yerde özeti anlamına geliyor. Yani bu kitabı sonuna kadar o şekilde götüreceğiz. Gelecek olan sayfa bu. Ve şey, şimdi yani bu bize kitabın bir yerde şeyini verecek, özetini verecek, ana hatlarda kısaltacak. Yani bunun bir yararı o. Ondan sonra biraz güncelleştirme yapıyoruz bu şeyde. Altındaki açıklamalarda gördüğünüz gibi. Yani zor bir kitap. O zorluğu, yani felsefenin kolay olmasını herhalde beklemiyoruz ve zorluktan şikayet etmiyoruz. Önemli olan o zorluğun arkasında gerçekten zorluğa değer bir şeyin olup olmadığı, değil mi? Yani zor, o bizim problemimiz aslında. Zor, nesnenin kendisinin problemi değil. Nesne kendini gizlemiyor bizden, biz onu göremiyoruz. Ve o zorluk şeyden geliyor, bizim kendi, yani bizden kaynaklanan bir şey.
Halk dilinde değil.
Şimdi o konuda da bir şeyiniz olmasın, soru kalmasın kafanızda. Yani halk dili, dil usun dili aslında. Kültürün dili, usun dili, insanın dili, öyle bakmak lazım. Halk dili diyorsak orada halkı aşağılıyoruz aslında, onu yapmamamız lazım. Halk.
Yani konuştuğumuz dil anlamındasın.
Ama
tez kitabı gibi onun için.
Şimdi o zaman yani tabii ki şey, belli bir gerilimi tutabilirsiniz fakat bence tutmanızda şey yok, bir yarar yok. Yani bu dil, burada birkaç sözcük var, yeni, ve o sözcükler belli bir alışkanlık zorluğu yaratıyor, belli bir alışkanlık çabası gerektiriyor. Ondan sonra yani en çok zorlanacağımız sözcük türe olacak, türe. Tüzel belki de çoğumuzun duyduğu bir şey sözcük ve o yüzden onu da çok fazla zorlamayacağız. Ama türe sözcüğü o şey yapacak, zorlayacak. Adalet yerine kullanıyoruz türeyi. Yani çünkü öyle bir karşılık var ve o Türkçenin kendi şeyinde, yapısında olan bir sözcük. Yani sözcük üretme diye bir şey, uydurma diye bir şey söz konusu değil. Bu kimse yapmıyor bunu. Yani orada sizin insanların şey yadırgadıkları ve yabancı diye gördükleri sözcükler aslında bir zamanlar kullanılmış olan ya da belli yerlerde şimdiden daha şimdi hala kullanılmakta olan sözcükler ve yani kültür, bunlar her kültürde olan şeyler. Yani zorluğu arttırdığını falan da pek düşünmeyin. Bazı bakımlardan aslında büyük zorlukların önüne de geçebiliyor. Çünkü kavramı daha güzel, daha açık, daha saydam gösterdiği için semantik olarak problem yaratmadığı zaman felsefe için yararlı olabiliyor. Yani fenomen yerine görüngü dediğimiz zaman iş zorlaşıyor mu?
Hayır, daha da kolaylaşıyor.
Evet, isterseniz görüngüyü atalım, herkese fenomen diyelim. Ve o zaman esas problem çıkıyor ve bir öğrenci bana, bir felsefe öğrencisi fenomen sözcüğünü yıllarca sansasyon diye düşündüğünüz şey yaptı, söyledi. Yani anlamıyor bile. Kavrama gitmesi, yabancı sözcük bizi kavrama götürmüyor. Arı sözcük götürüyor. Yani şuur. Şuur ve bilinç diyor bazı insanlar. Bunların içinde şeyler de var. Kültürlü insanlar da var. Ne demek istiyorlar? Şuurun bilinç olmadığını düşünüyorlar. Yani yabancı sözcük insanı tuzağa da düşürebiliyor. Çok alıştığımız bazı sözcükler kolay geliyor ama yani felsefede şey, kavram önemli ve
zekanın anlakla şey aynı gibi düşündüğümüz halde anlakla her şeyi anlıyoruz ama zekayla anlıyoruz.
Zeka tamamen şey, kapalı bir sözcük etimolojik olarak. O yüzden de onu alakası yerlerde de kullanabiliyoruz o nedenle. Yani dil ve kavram ya da dil ve düşünce arasındaki ilişki, burada onu defalarca ele aldık ve alacağız, yine alacağız. Yani o şey, burada sorun çıktığı zaman paniğe kapılmayalım ve sağduyuyla sakin bir şekilde yaklaşmaya çalışalım. Yani felsefede şey, pek çok ön yargımız şey olacak, zorlanacak, reddedilecek, çürütülecek, yatsınacak ama bunların bizi incitmemesi gerekir. Önemli olan doğru yapıyor muyuz? Yani onu saptamayı, onu saptamak bizim şeyimize düşüyor, sorumluluğumuza düşüyor. Yani onu saptayamazsak, doğruyu kendi kafamızda ayırt edemezsek o zaman zaten başka alanlarda da güçlükle karşılaşır. Şimdi bunları bırakalım, dönelim şeye, konuya. Bu şey, tekrar geçen hafta irdeledik alanı, din felsefesinin bir alanında bulunuyor bu tüze felsefesi, hak felsefesi dedik. Yani adı o kadar önemli değil dedik. Devlet felsefesi de denebilir. Politik kuram da denebilir. Ve şimdi burası yine felsefenin zor taraflarından birisi. Bunu tin alanı içinde yerleştirmek demek, tin alanı, tinin ne olduğunu bildiğimizi varsayar şeyden önce. Onu öğrendik, düşündük, üzerine konuştuk, tartıştık belli bir ölçüde. Tin alanını kendi içinde böldük ve o da öznel tin, nesnel tin ve saltık tin olarak Hegel'in sisteminde bir ayrıştırma vardı. Ve bu nesnel tin, yani tin alanının bir yerde şeyi, ara bölümü, ayrım bölümüne düşüyor ve şeyden farkı, öznel tin alanından farkını düşünebiliriz. Değil mi? Bu mu? Evet. Şimdi gireceğiz ona, bakacağız. Yani nesnel tin, saltık tinden ayrı. Saltık tin dediği, Hegel'in saltık tin dediği alanda şey, din, sanat, din ve felsefe alanlarıydı. Bunlar da tinsel alan. Tinselin ne olduğunu anlamıştık. Özdekselden farklı olarak. Yani o sözcük gerçekten kullanmak zorundayız onu. Hem dilimizde var, hem başka dillerde var ve onu kullanmamak aslında bir kültür belirtisi değil. Yani yadırgamak da şey değil, doğru değil. Ama Türkiye'de biliyorsunuz bazı şeyler henüz arkadan geliyor, geriden geliyoruz ve geride kalan, bazen ileride olanlara şey gösterebiliyor, tepki gösterebiliyor. O tepki göstermemeye çalışan. Yani tin sözcüğü şey değil, gereksiz ve onsuz yapılabilecek bir şey değil. Ve zaten doğal dilde de var ya da sıradan halk dilinde var. Halk, manevi anlamı o. Tinsel. Ama manevi sözcüğü tinsele bizim verdiğimiz anlamdan daha başka anlamlar da yüklenmiş. O yüzden zaten içimize yaramayacak o noktada. Yani biz tinsel diyoruz. Tinsel dediğimiz zaman tinle ilgili olanı düşüneceğiz ve özdeksel ya da doğal olmayanı düşüneceğiz. Şimdi tin alanı ve doğal alanı, bunları ayırt edebiliyoruz. Felsefede şu vardı, yani sistematik düşüncede bir yüksek kavram, bir ileriki kavram öncekinden türediği için onu kendi içinde kapsıyor. Yani bu basit bir mantık bağlantısı. Bir şey eğer bir şey türetirse ortaya çıkan şey, dolaylı olan sonuç, kaynak olanı moment olarak kendinde kapsar, ona bağımlı demektir. Moment olması yani moment olarak kapsıyor olması ne demek? Onu bir düşünün. Yani elimsel olarak kapsıyor olması demek değil. Ya da fiziksel olarak kapsıyor olması demek değil. Bizim buradaki şu andaki varoluşumuz bütün tarihsel süreci moment olarak kapsıyor. Yani o süreç olmasa biz burada olamayız. Değil mi? Bu cumhuriyet kurulmamış olsa, Osmanlı İmparatorluğu olmamış olsa, işte ona bağlı bir sürü, yani bütün şeyler, tarihsel olaylar moment olarak açık mı? Moment olmak demek o demek. Ve bu şeyde Hegel felsefesinde çok sık geçen bir anlatım. Yani bir de dizgeyi çıkarsamayı, tanıtlamayı, bilgiyi, ontoloji ve epistemoloji sonra falan bunları konuşmuştuk. Burada önemli olan şey her aşamada bilgi düzleminde kalmak ve hiçbir biçimde sayıltı getirmemek. Böyle bir şey olan aklıma. Yani öyle bir şey var ki sistem, düşünün ki bilgi sistemi, bu sistemde hiçbir sayıltı yok. Bu geometrik sistemden daha yüksek bir sistem. Daha bilgiye adına yaraşır bir sistem. Çünkü geometrik sistemde aksiyonlar var. Yani tanıtlanmamış şeyler var. Öğeler var ve ama felsefi dizgede tanıtlanmamış hiçbir öğenin olmaması gerekir. O açıdan geometriden daha iyi, daha sağlam. Yani geometrik yöntem ve felsefi yöntem arasındaki fark bu. Geometrik yöntemde şey var. Tanıtlanmamış sayıltılar var. Sayıltı. Ama yani sayıltı olması, aksiyon deniyor onlara aslında. Belit deniyor ya da ve bunun anlamı açık.
Farklı.
Sayıltı farklı.
Tabii aksiyonla sayıltı farklı.
Aynı şey değil. Ama aksiyon tanıtlanmamış olmasından dolayı şeye benziyor, varsayıma benziyor, hipoteze, sayıltıya falan filan. Yani aradaki farkı, nüansları şey yapıyoruz, kaçırmıyoruz. Aksiyon şey, sayıltının ya da varsayımın gerçekliği belirsiz. Ama aksiyomun ya da belirtin doğruluğu, gerçekliği şey değil. Kuşku altında bile değil. O kadar açık ki, yani nokta parçası olmayandır dediği zaman Öklides, bu bir tanım. Tanıtlama değil. Ama bir tanımın doğru olması, tanıtlamayı gerektirmeyecek kadar doğru olması nasıl bir şey diye sorarsak, örneği o. Yani tanıtlama şey, tanıtlama neydi? Genel olarak düşünürsek tanıtlama bir şeyin nedenini gösterebilmek demek. Tanıtlamak demek, onun zorunluluğunu göstermek demek. Yani çünkü bir şeyden geliyorsa, zorunlu olarak geliyorsa o şey tanıtlanmış demektir. Kabul edebiliyor muyuz? Şeyde tanıtlama nasıl? Geometride. Öklides. Ya da yani herhangi bir teoremi aldığımız zaman oradaki tanıtlamanın nasıl yapıldığını hatırlıyor muyuz?
Deneysel.
Efendim?
Deneysel.
O yani orada bir deney yapılmıyor. Şimdi çok kısa o zaman bir kere daha hatırlatalım. Tanıtlama usun onayı, gözlemin onayı değil, deneyimin onayı değil. Yani bir üçgeni biz dik açılı üçgenleri ölçtüğümüz zaman, o şeyle kenarlarını ölçtüğümüz zaman kenarlar arasındaki bağıntıyı buluyoruz. Bu ölçme yoluyla ya da görgül yolla bulunan bir şey. Değil mi? A kare artı b kare eşittir c kare bağıntısı bütün dik açılı üçgenlerde var. Ve bunu ölçerek hepsinde bulabiliriz. Ama bu tanıtlama değil. Yani üçgenleri ölçerek oradan bir sonuç çıkarmak şey değil. Tanıtlama değil. İzleyebiliyoruz değil mi? Öklides, daha sonra Pisagoras, yani ondan çok önce Pisagoras o eksikliği şey yaptı. Yani ölçme yoluyla, gözlem yoluyla
bir aşmaya çalıştı.
Evet. Gerçek bilginin üretilemeyeceğini gördü ve onlar biliyorlardı. Yani tanıtlanabilirse bir şey, onun gerçekliği konusunda bütün kuşkular, olasılıklar falan ortadan kalkmış oluyor. Yani tanıtlama bizi olasılığın ötesine götürüyor. Onu biliyoruz. Olasılık felsefede hiç işimize yaramaz. Bilimde işimize yaramaz. Pratik yaşamda yarar. Yani olasılık, yaklaşık gerçeklik. Ama bilimde, felsefede olasılıkla hiçbir işimiz yok. Hiç.
Bilinenin hatırlanması diye düşünüyorum.
Şimdi tanıtlama, Öklides'in tanıtlamasını tekrar onlara dönmeyelim. Yani hem o kayıtlarda var hem başka yerlerden de şey yapabilirsiniz. Ya da ileride de yine değiniriz. Yani burada tanıtlama şeydi. Usun işlemiydi. Değil mi? Tanıtlama her şeyden önce. Yani gözlem, deneyim gibi duysal ya da algısal öğeler içeren bir şey değil. Tanıtlama düşüncenin kavramsal bir işlemiydi. Tasarımsal olmaması gereken bir şey. Ve tanıtlama bize şeyi veriyor, gerçeği veriyor. Yani bir bağlantı, mantıksal bağlantı tanıtlandıktan sonra bir teorem mantıksal bağlantılar ya da kavram bağlantılarından oluşuyor. O tanıtlandığı zaman, usul olarak gösterildiği zaman onu öyle öyle oldu. Artık o konuda bir kuşku kalmıyor. Yani tanıtlama kuşkunun ortadan kalkmasını getiriyor. Eğer şey dersek, kuşku işte bilim için, felsefe için çok gereklidir falan, tabii ki gereklidir ama kuşkunun gerekli olması, onun ortadan kalkmasını gerektiren bir şey. Yani kuşku sürekli olarak kalmak için değil ki, ortadan kalkmak için oraya giren bir faktör. Yani kuşku konusunu herhalde şey yaptık, çözdük. Tanıtlama ve kuşku. Tanıtlama kuşkuyu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir şey. Yani biz A kare artı B, Pisagoras teoreminden kuşku duyarsak orada bir şey eksiklik var demektir. Yani usumuz şeyi istiyor. O belirsizliğin ve kuşkunun ortadan kalkmasını istiyor. Onun için tanıtlama gerekiyor. Kuşku tanıtlama öncesi durum. Ama kuşku bizi şeye götürüyor. İleriye götürüyor ve bilgi sürecinde de gerekli bir şey. Tabii ki gerekli bir şey. Descartes kuşku ile başlıyordu ve kuşku aslında kuşku şey başlangıç değil. Kuşku var olana yönelik bir şey olduğu için var olan şey başlangıç. Kuşku ikinci aşama bilgide. falan bunları yine şey yapacağız. Yani şu an en azından net olmasa, net anlaşılmasa bile zaman içinde yineleyerek ele alacağımız için ayrışacak. Bunlar netleşecek ve çok açık oldukları ve çok kolay oldukları görünecek. Şimdi nesnat tin dedik, tin alanının bir bölümü. Burası sonlu tin alanı, yani şu tüze felsefesinin alanı. Ve bunun kapsamı genel olarak ana hatlarda şey, hak, ahlak ve törellik. Yani şeye bakabilirsiniz, bu dizge yapısına. Burada şeyi de görebiliyoruz. Şu dizge burada bilmiyorum gelecek mi şu anda ama yani Hegel'in şeyi bu, tüze felsefesi dizgesi bu. Ya da Nesnaltin dizgesi. Şimdi üç bölüme ayrılıyor tüze felsefesi dediği şey. Dikkat edin, soyut hak, ikincisi ahlak, üçüncüsü törellik. Şimdi soyut hakta neler var? Mülkiyet, sözleşme ve haksızlık var. Ahlakta bunlar var. Bütün ahlak alanı. Törellik alanında ise aile, yurttaş toplumu ve devlet. Yani hak alanı, törellik alanı, ahlak alanı ve törellik alanı. Ondan sonra şey geliyor. Saltık tin alanı geliyor. Yani nesnel tin alanından ayrı olarak şey var. Son bölüm. Şimdi o sistematiğe bakın ve orada sorular çıkarabilirseniz çok iyi olur. Yani niye bu böyle? Niye din burada duruyor? Niye felsefe burada duruyor? Niye sanat burada duruyor? Niye devlet burada? Niye dünya tarihi burada falan? Yani şuraya bakarsanız dünya tarihi bunun son bölümü. Ve yani sistematik olarak bütün de dünya tarihine girmek için bütün bu kavramsal altyapıyı özümlememiz gerekecek. Yani bu çalışma aslında şey, dünya tarihinin bir temel çalışması gibi de düşünmemiz gerekir bunu. Şimdi ön söze dönersek, evet zor dendi, tamam yani o zorluk biraz tarihsel ortamın uzağında olmamızdan geliyor. Yani 200 yıl öncesinin ortamına yazıyor Hegel bunu ve o zamanın bakış açıları, sorunları, önemsediği noktalar falan çok farklı. Yani Avrupa'nın durumunu bir düşünün. Fransız Devrimi'nin hemen arkasında yani dünya tarihinin merkezi Avrupa ve devrim yeni, yani modernleşme süreci henüz İşte 200 yıllık, 100 yıl, 200 yıllık falan bir tarihi olan bir süreç yeni başlamış denebilir. Yani o zamanın koşullarıyla sınırlı şey. Onlar tarafından, ortamın tini tarafından belirlenen bir ön söz bu. Şimdi bu aynen Hegel'in kendi sözleri. Utanç verici diyor. Yani bu evet. Şimdi o zaman felsefe her zaman utanç verici durumda. Yani eğer o gün Hegel bundan yakınıyorsa bugün biz daha çok yakınmamız gerekir. Çünkü Hegel'in yakındığı ve utanç verici dediği şey Kant felsefesi ve ona bağlı şeyler, türevler, yani Fichte ve Schelling ve daha başka şeyler var. Bireysel felsefeler var ve dizgeler var. Onu beğenmiyor Hegel. Bir 50 yıl sonrasını falan, 100 yıl sonrasını falan görseydi, nihilizmi, evet nihilizmi, pozitivizmi falan görseydi, yani o zaman belki de çok fazla bu kadar sert konuşmasından pişman olabilirdi. Yani Kant felsefesi o kadar şey değil. Ama bir yerde bir sapma başladığı zaman o sapmanın kötüleşmesi sadece an meselesi. Yani o yönü izleme meselesi. Dolayısıyla usul reddeden bir bakış açısı, irrasyonalizm insanı, düşünceyi her türlü çılgınlığa götürebilir. Yani buna şimdi bu konuda belki biraz durmakta yarar var. Yani Kant ve Hegel arasındaki, Hegel Kant'tan sonra geliyor. Yani Kant'ın Öğrencisi değil tabii ama bütün Alman felsefecileri o dönemde Kant'ı okuyorlar. Yani okumaya değer ve pek çok şey de öğreniyorlar ondan. Yani çünkü ilk kez okuyorsa ve Kant bir takım sorunları onlara ilk kez gösteren kişi oluyorsa onlar bir anlamda Kant'tan öğreniyormuş durumuna düşüyorlar. Ama Kant da kendisinden öncekiler, yani bir süreklilik içinde gidiyor her şeye rağmen süreç. Evet.
Bu alanda şeyi anlatabilir misiniz? Hegel'in öğretmeni olan kişi, şu meşhur o zamanın filozofu
Fichte. Hegel öğretmen diye kabul edebileceği şeyler insanlar, yani öyle bir şey yok aslında. Schelling'le arkadaş, Fichte o dönemde yaşıyor. Hegel'in felsefe öğretmeni yok. Hegel tanrı bilim, ilahiyat okumuş. Hı hı. Ve oradaki aldığı eğitim şey değil, felsefe eğitimi değil. Ve yani ya felsefe gelişen bir şey olduğunu düşünürsek o zaman bunun öğretilmesi mümkün değil. Yani birisi onu bulacak. Hegel'in yaptığı buluş. Bir öğrenme süreci var tabii. Yani bir temel bir birikimden yararlanma şeyi var. Kant'tan süreci var. Zaten. Kant'tan, Fichte'den, Schelling arkadaşları, başka felsefeciler. Ama ondan sonra tabii Hegel şeyi, felsefe tarihinin bütünlüğünü gördüğü için bütün tarihi bir yerde şey yapıyor. İnceliyor. Platon, Aristoteles, Descartes, Spinoza falan. Ve İslamik felsefe konusunda Hegel'in şeyi eksik. Çok eksik. Yani o orada olan işte eksik. O hem Hegel adına talihsizlik, hem felsefe, hem bugün adına talihsizlik. Ve de gerçekten şey, bütün Batı'nın Doğu'ya, Orta Doğu'ya bakışı konusundaki bir patoloji aslında. Yani ama Hegel o dönem 1800 yılında, yani 19. yılın başında, 18'in sonu ve 19'un başı, o dönemde yani Mevlana'yı biliyor mesela Hegel ve ansiklopedisi Mevlana'dan aldığı şiirle bitiriyor. Aristoteles'in yanına Mevlana'yı koyuyor ve felsefe bölümüne koyuyor. Ama şeyi bilmiyor, Farabi'yi bilmiyor. Yanlış biliyor aslında. Yani Farabi o konuda şey de var, açık bir yanılgısı da var. Yani İbn-i Sina'nın düştüğü hatayı Farabi'ye yüklüyor. Yani Aristoteles'i anlamayan şey, 40 kere okuyup anlamadığını söyleyen İbn-i Sina ya da İbn-i Rüşd. İbn-i Sina 40 kere okudum anlamadım diyor Aristoteles'in metafiziğini. O bayağı zorlu bir kitap ve 40 kere okudum diyorsa doğrudur. Ondan sonra diyor Farabi'nin bir açıklamasını okudum diyor ve anladım diyor. Açıldı diyor metafizik.
Ama her şey öyle. Yani bu, bir yere tıkanırsınız,
evet.
Birisi açabilir.
Tamam. Yani doğru. Buna çok anormal bir şey yok. Ama Hegel bunu tersine söylüyor. Yani Hegel Farabi'nin Aristoteles'in metafiziğini 40 kere okuduğunu ve anlamadığını söylüyor. Bilmiyor. Yani data onun eline o şekilde gelmiş. Ve o da onlara dayanarak bir yorumlama yapmaya çalışıyor. Ve yani bunları gördüğümüz zaman yani Hegel'in şey konusunda İslamik dünya konusunda söylediği şeylerin bazıları rahatsız edici gelebilir insana. Ama yani felsefecinin öyle bir Hristiyanlığı savunma, Batı'yı savunma, Doğu'yu savunma gibi bir durumda olmasını beklemeyin. Yani bu şey değil. Bir felsefecinin yapmaması gereken bir şey. Yapıyorsa felsefeci olmaktan çıkıyordur. Yani şimdi onlara karşı objektif olmayı şey yapalım. Eğer karşı tarafın objektif olamadığını görüyorsak biz kendimizi subjektifliğe şey yapmayalım. Yani ezdirmeyelim ve biz objektif olmayı sürdürelim. Ya Kant'ın mesela ırklar konusunda söylediği şeyler var. Negrolar konusunda söylediği şeyler var. Negrolar şey diyor, beyaz ırkın altındadır diyor, aşağıdır diyor, aptaldır diyor. Çünkü derisi karadır. Yani Kant'ın çıkarsaması böyle. Şimdi buna bakarak Kant'ı bütünüyle karalamak şey değil. Doğru değil. Yani Kant etkili olmuş, önemli olmuş ve o etkiyi, önemi ölçebilmek için Kant'ı anlamak zorundayız ve onun için de kendimizi yormak zorundayız. Değil mi? Yani Russell da öyle. Negroların diyor kökünün kazınması gerekir diyor. Aynen.
Bertrand
Russell. Ve bugün Bertrand Russell bu ülkede bile hala şey felsefeci olarak kabul ediliyor ve barış bir takım ödüller falan ama bunu söylüyor ve ardından şeyi ekliyor. Yani Negrolar kökleri kazınması iyi olur ama diyor yine de diyor tropiklerde diyor çalışacak adama işe yarıyorlar. Öyleyse diyor kalsınlar. Bu Bertrand Russell'ın şeyi. Şimdi bu sözü söyleyen bir insan bütünüyle karalanmalı mı? karalayabilirsiniz ama yani yine de o soğukkanlı olmayacak ve en iyisi şey onu okuyup yani dünyanın kurtuluşu için yine aynı Bertrand Russell şey yapıyor. Bütün dünyanın diyor Amerikan emperyalizminin şey altına girmesi iyi olur diyor. Denetim altına girmesi olur. Bunu da söylüyor.
Ama tabii onu faşizm koşullarında söylüyor. Yani
1920'lerde söylüyor. 20'lerde söylüyor bu şeyi. Tabii. Yani şimdi bunlar ileri geri konuşuyorlar. Bir felsefeci ileri geri konuşmaması gereken bir insan. İleri geri konuşan yani insan o şey. Arada bir fark olmalı. Yani felsefeci bir sistem adına konuşuyor. O yüzden eğer bir şey varsa onun sisteminde yani o problemi şeyden sistemde aramamız lazım. Onun sisteminden geliyor mu? Kant'ın sisteminden geliyor mu şey? Onun o ırkçılığı ya da negroları aşağı görmesi falan. Ona bakmamız lazım. Yani Hegel Afrikalıların insanlıkta insanlığın bebekliğini temsil ettiğini söylüyor tarih felsefesinde.
Hintliler için söylemi var.
Bunu şey diye anlıyor Afrikalılar özellikle. Hegel ırkçı diye anlıyorlar. Ama yani şimdi bu biz bunları şey için söylüyorum. Yani biz kendimiz bu hataları gözleyelim ve bu ön yargılara karşı bir şey geliştirelim. Panzehir geliştirelim. Yani siz bir kültüre şey diyorsanız bu kültürün başında ya da bebeklik aşamasında falan bu yani Afrikalılar için söylendiği zaman ya da Avustralya'nın aborjinleri için söylendiği zaman anlaşılmayacak bir şey gibi görünmüyor. Buyurun Nessus. Şimdi burada
ama felsefeciler politikacıların toplumları da çok etkiliyor. Hitler de o felsefeciler ederek yaptı o kavramı yarattı.
Şimdi bireyler toplumları etkiliyor. Bireyler partileri, bireyler ülkeleri, devletleri, hükümetleri, politikacıları falan etkiliyor. Birey, felsefeci bireyler ya da düşünen bireyler. Yani herkes birbirini etkileyebiliyor. Burada düşünmemiz gereken şey bir bireyin bütün bir yani bireyin etkisinin boyutu. Şimdi geçenlerde çok 6 ay ya da bir sene kadar önce birisi bana şey dedi yani işte ulusalcılığın sorumlusu Hegel dedi. Yani Hegel birey olarak o kadar büyük bir
de söylenmeyecek bir laf.
Bana şey evet. Yani şimdi insanlar mesela yine şey var başka bir kaynakta onu görebilirsiniz. Hegel'de onun şeyleri var, örnekleri var. Yani Hegel'e yüklenen şeyler. İşte Nazizmi Hegel'e yüklüyorlar. Ya da Nazizmi Nietzsche'ye yüklüyorlar falan. Yani şimdi bunları bence şöyle değerlendirmek lazım. Yani tamam burada önemli olan tin ya da düşünce. O düşüncenin bireylerden gelmesi tabii ki başka bir yerden gelemez. Yani yine aynı şekilde Rousseau'yu ulusalcılıkla suçluyorlardı ya da ulusların doğuşuyla, doğuşunun sorumlusu olarak görüyorlar. Yani bu bireylerin etkisi böyle. Eğer bir tarihsel fenomen ya da kavram ya da bir olgu varsa onun sorumlusu şey. Yani mesela Bolşevik devriminin diyelim bütün şeyi Lenin. Ya bireylerin etkileri var tarihsel süreçlere ama bunlar çok çok sınırlı. Yani onu ölçmek şey, Napolyon, Atatürk ve başka önderler bunlar tarihsel süreçleri etkilediler ama ne düzeyde etkilediler? Yani eğer tarihsel tin o süreçlere, o eylemlere hazır olmasaydı onları etkileyebilirler miydi? Yani Lenin 1905'te de etkilemeye çalıştı. Onda da ama yani koşullar edimselleşme durumu söz konusu değildi o zamanlarda ve ayrıca yani Rousseau'nun ulusların doğmasının sorumlusu olması falan bunlar biraz şey. Yani bütün tinin sürecini bireylere yüklemek biraz aşırı oldu. Bu yani Hegel tabii ki düşünceler eninde sonunda kişilerin de değil. Yani tinin düşünceleri. Bir insan bir bağlantıyı buluyorsa o bağlantı onun bireysel bir yaratısı değil ama nesnellikteki bir buluşu olarak düşüneceğimiz şey ve onu yani Rousseau, tüm insanlar özgür doğarlar dediği zaman bu Rousseau'nun bir yaratısı olarak düşünebileceğimiz bir şey değil. Bu nesnel bir bağlantı, yani insanların evrensel olarak özgür olmaları. Yani şu, insanlar evrensel olarak özgürdür. Rousseau'nun söylediği şey bu. Şey gibi, Feyerstein-Mea gibi. Feyerstein-Mea bağlantısını matematikçiler buldular. Yani o yer çekimi, evrensel yer çekimi açısından falan. Ve bu şey değil, özgün bir yaratı değil, orijinal bir şey değil. Nesnel bir şey. Yani var olan bir şey ve bulunmayı bekleyen bir şey. Ve bulundu sadece. Görebiliyor musunuz aradaki farkı? Yani, evet, uluslar Rousseau'nun icat ettiği bir şey diye. Uluslar her zaman var olan bir şey. Bizim yani tarihin başından beri var. Şu anda bu gelişmişlik aşamasında. Ve Avrupa'da olan şey, modern dönemde olan şey, o imparatorlukların kalkıp yerine daha homojen kültürel birimlerin gelmesi oldu ve bu ulus devletine götürdü. Yani bunda herhangi bir bireyin, Rousseau'nun ya da Hegel'in falan parmağını aramak ya da bütün sorumluluğu onları süpermen yapmak gibi bir şey olur. Ya o zaman başka süpermenler de onlara karşı çıkabilirler vesaire. Yani bu T'nin gelişimi bireylerin etkisi ile bütünüyle bireylerin etkisiyle açıklanması olanaklı bir şey değil. Şimdi ön sözdeyiz ve evet, yani felsefe, şimdi burada şey, felsefenin realiteyle ilişkisi bir yerde ele alınıyor bu ön sözde. Yani ona yani tarih ya da realite bireylerin düşündükleri gibi şekillenebilir mi? Bireylerin onları, o realitedeki gidişi etkileme şeyleri var mı? Güçleri, yetenekleri, hakları falan. Yani bunlarla ilgileneceğiz. Şimdi evet, bu ön sözün şeyin ilk noktalarından birisi. Şimdi tekine geçersek, şimdi burada felsefe, şimdi o dönemin felsefesinin çok fazla ayrıntıda incelememize gerek olmayacak ama burada Hegel'in gözlediği şey, Alman felsefeciliğinde Hegel'in burada sözün ettiği ve gözlediği şey, yani usu orada düşüncenin işlemini, kavramsal bağlantıları atıp onun yerine duygusallığı getirmek. Ve yürek, düşlem, sezgi vesaire. Yani görebiliyoruz. Felsefenin ussal olması gerekir. Düşünsel, kavramsal olması gerekir. Tanıtlı olması gerekir. Ve tanıtın ne oldu?
Beceriksiz yöntem.
Evet. Vermedik mi? Nerede yazıyorum? Anlam beceriksiz yöntemi yatsınmış olsa da. Bakayım o. Yani sonuçsuz ya da zayıf yöntemi ya da kötü yöntem. Yani burada aslında kötü yöntem yöntem olmaktan çıkar ama
sistemsiz mi?
Anlan evet. Anlak ve us arasındaki şimdi felsefe tarihinde ve bütün felsefede bugün de en önemli nokta, bir şeyi ileri sürerken, felsefi olarak ileri sürdüğünü düşünürken onun tanıtlanmış olup olmadığı. Yani
sağlam basma.
Şimdi herkes sağlam bastığını sanıyor. Ama biz sağlam basmanın kriteri olmalıdır dedik. Yani sırf bu bir inanç meselesi, bir yürek, duygu meselesi olmamalı. Ama yöntem bilinçsizi felsefeciler o dönemde ve bugün de bir şeyler ileri sürüyorlar. İşte Bertrand Russell'ın ya da Kant'ın yaptığı şey. Yani şimdi şöyle bir şey var. Kant'a bakalım. Dört kategoriler sınıfı alıyor. Dört. O zaman sorumuz şu. Niye dört? Nereden çıkıyor bu? Ve niçin onlar? Yani Kant'ın o kategoriler şeyini hatırlayın. Nicelik kategorileriyle başlıyor. Nitelik kategorileri geliyor. İlişki kategorileri geliyor. Kiplik kategorileri geliyor. Şimdi bu bir rastgele örnek. Yani muhtemelen görmediniz ve belki de gördünüz. Ama yönteme bakalım. Yöntem için burada bir tanıtlama şeydi, çıkarsamaydı. Yani varlığının dolaylı olduğunu göstermek ve nereden geldiğini göstermek ve zorunlu olarak geldiğini göstermek. Ama Kant'ın şeyinde böyle bir örneğinde, Kant'ın yaptığı işlerin böyle bir şey yok. Çıkarsama böyle girişimi yok. Yok. Böyle başlıyor. Dört bölüme ayrılır diyor. Yani şey, bunu biz ders kitaplarında görürüz. İşte şu konu 3'e ayrılır, şu konu 5'e ayrılır, şu bölge 4'e ayrılır falan. Niye 4'e ayrılır, niye 5'e ayrılır falan bunlar sorgulanmıyor yani. Kimse de onu orada bir şeyin olabileceğini, sorunun olması gerektiğini düşünmeden kabul ediyor öğrenciler. Ve o alışkanlık haline geliyor. Ondan sonra da sorgulamayı unutuyor bir yerde insanlar.
Peki Hegel'inki becerikli bir yöntem sizce?
Şimdi beceri burada tanıtlamayla eş anlamlı. Yani becerikli yöntem bu sözcük belki şey değil, çok uygun bir sözcük değil ama tanıtlamalıyı anlatıyor. Ve tanıtlama konusunda da onu konuştuk değil mi? Yani çok ciddi sorunlar var ve o tanıtlama konusu mantık biliminde halledilen bir şey. Hegel'in kendisi bu kitapta görüyorsunuz. Burada tanıtlamayı, yani bu bir şey, sistematik bütünün bir parçası. Dolayısıyla buna geldiğimiz zaman, yani tüze felsefesine geldiğimiz zaman bütün önceki aşamalar tanıtlanmış olmak zorunda diyor. Hegel'in şeyi bu, görüşü bu ve yaptığını düşündüğü şey bu. Yani sistemin bütünü içinde duruyor bu ve bu mantık biliminden, doğa felsefesinden sonra gelen bir alan. Dolayısıyla onların sonucu. Yani tin felsefesinin ya da tin alanının çıkarsaması şeyde yatıyor, doğa alanında yatıyor ya da doğa felsefesinde yatıyor. Yani çünkü tin doğadan sonra geliyor. Dolayısıyla ondan çıkarsanan bir kavram ve tinin çıkarsanması tin alanının kendisinin gerisinde yatıyor. Yani doğada yatıyor. Bu tanıtlama konusu çok çok önemli. Şimdi yani bunun şeyini yapamıyoruz. Testini yapma durumunda değiliz. Onun için bütün mantık bilimini okuyup adım adım ilerleyerek gelmek gerekir. Öyle bir şeyimiz yok bu çalışmada. Öyle bir şansımız, olanağımız yok. Çünkü o çalışmada çok uzun sürecek olan bir çalışma ve bunu ele almak için o kadar uzun bir zamanı beklemeyeceğiz. O yüzden biraz riskli bir şeye kalkıştık. Yani bunu konu olarak almakla. Şimdi tanıtlamaya dikkat edin. Yani Hegel'in felsefesinde kesin olarak arayacağımız ve bulacağımız şey her noktada tanıtlama. Her noktasında. Yani bazı noktaları tanıtlanmamış olabilir diye düşünmeyin. Her kavramının her noktasına tanıtlanmış olması gerekir. Hepsi. Yani tarih felsefesinin ya da dünya tarihinin ya da devlet kavramının ya da yasa kavramının ya da ahlak kavramının. Çünkü tanıtlama bir şeyin kökenini göstermek demek, nedenini göstermek, zeminini göstermek demek ve onu gösterdiğiniz zaman oradan o sonuç tanıtlanacak olan şey zorunlu olarak geliyorsa tanıtlama yapıldı demektir. Yani şimdi Kant 4'ü nereden çıkartıyor? Hiçbir yerden çıkartmıyor. Bir yerde görmüş, Hans Christian Wolff onun sistemini, onun felsefesini görmüş, oradan almış vesaire. Yani Kant'ın ve başka felsefecilerin, Spinoza bu noktada şeyden ayrılıyordu, ötekilerden ayrılıyordu. Descartes de öyle. Yani Descartes tanıtlama yapmaya çalışıyor. Söylemi okuyun ya da meditasyonları okuyun hemen göreceksiniz. Descartes nasıl tanıtlama yapmayı başardığını kendi açısından. Yani çünkü kuşku diyebileceği her şeyi atıyor, kuşku diyemeyeceği tek şey kalıyor. Onu tamam diyor, bu gerçek. Onun üzerine diyor kurabilirim geri kalan şeyi. İşte kognitif ergo suma yani düşünce ve varlığın birliğine kadar iniyor ve onu yatsıyamıyor. Yani düşünce vardır. Düşünen, düşünce ve varlık birdir ya da ayrılmazdır. Descartes'in ilk gerçeği bu.
O zaman tanıtlama için bunu bir örnek kalayım yani. Bir tanıtlamadan önce yalınlaştıracak mıyız her şeyi? Oradan mı başlayacağız, yalından mı başlayacağız?
Yalın ve bileşik konusunu konuşmuştuk. Yalın, yani şuydu. Ayrıştırılamayan ama öyle bir şey yok. Yani yalın diye bir şey yoktu. Çünkü yalın yalın karmaşığın dışlanmasıyla elde edildiği için o karmaşığı moment olarak kapsıyor. Yani böyle gerçekten kendisi olan ve başka hiçbir şey olmayan bir şey yok. Bu şey deliktik. Yani eğer öyle bir şey düşünebildiğinizi sanıyorsanız sadece kendisi olan ve başka hiçbir şey o bir şey. Anlak, işte bu anlam beceriksiz yöntemi dediğimiz şey o. Yani anlak, anlama yetisi uslamlamadan ya da diyalektik düşünceden farklı bir şey. Anlama yetisi ya da anlak bir şeyin kendi başına olabileceğini sanıyor. A işte A diye bir şey biliyoruz değil mi hepimiz? Özdeşlik ilkesi denen şey. Anlayan yaptığı şey o. Yani anlamak için bir şey kendisidir. Yalnızca kendisidir ve o zaman yalındır doğal olarak. Yani bir şey sadece kendisi ise o çözümlenemez. Çünkü kendisidir ve daha başkası değildir demiş oluyoruz.
Moment olarak dediğiniz karmaşıklığı da veren. Moment olarak derken ne?
Moment olarak derken kapsamak. Ama şey gibi kapsamak değil.
Kapsama yani, anlamında mı kullanıyorsunuz momenti?
Yani şöyle diyebiliriz. Eğer siyahın beyazı belirlediğini düşünüyorsak, beyaz olması için siyah da olması gerekir diyorsak, o zaman siyah beyazın bir momenti. Yani siyah beyaza baktığımız zaman siyahı görmüyoruz. Siyah varlık taşımıyor. Ama beyazın görülmesini sağlıyor. Yani örtük gizli bir varlık taşıyor. Ortadan kaldırılmış bir varlık taşıyor. O moment dediğimiz şey. Devlete geldiğimiz zaman, devlet mesela bu alanda toplumdan sonraki aşama, yani yurttaş toplumundan sonra gelen aşama ve aileden sonra, yani devlet kavramı yalın bir kavram gibi görünüyor. Ama gerçekte öyle değil. Devletin devlet olma belirlenimi aile ve toplumu kapsamasından geliyor. Yani o ikisi olmasa devlet de olmaz. Ama devlet doğrudan da onları göstermiyor. Yani kimse devlete baktığı zaman aileyi görmüyor ya da yurttaş toplumunu görmüyor. Ama devletin varlığı onlara bağlı. Toplum olmadan devlet olmaz. Aile olmadan toplum da olmaz. Dolayısıyla devlet de olmaz.
Onu da moment olarak alıyor.
Devlet onları moment olarak alıyor. Yani bir şey, tanıtıma dedik bir şeyin nedenini göstermek ya da bağlantısını göstermek. Tanıtlanan şey, daha doğrusu çıkarsanan şey, o çıkarsanları moment olarak kapsıyor diyoruz. En genel anlamda böyle bir mekanizma var. Yani, düşüncenin yöntemde ya da yani diyalektiği ve kurgulu düşünceyi bunları, yani bu çalışmanın sonunda kesinlikle tam olarak şey yapıyor olacağız. Kullanabiliyor olacağız ve ama şu an başlangıçta bu kadar çok şeyi bir anda bellemek biraz şey, zorluk yaratıyor biliyorum. O yüzden çok fazla da yayılmamaya çalışıyoruz. Ama tanıtlama önemli. Tanıtlama yoksa orada birisinin keyfi konuşuyor demektir. İster ekonomide, ister tarihte, ister hangi alanda olursa olsun. Yani şimdi insanların konuşmaları, yazmaları, anlatmaları falan tanıtlamaya bağlı mıdır diye şey yaparsak öyle bir koşul getiremeyiz. Yani insanlar tanıtlama yapmadan da konuşabilirler. Demagoji yapabilirler, yalan söyleyebilirler, propaganda yapabilirler, etkilemeye çalışabilirler vesaire vesaire. Bütün bunları yapıyor insanlar ve bunları yapmasınlar dememizin bir anlamı yok. Ama biz burada felsefeden, bilimden söz ediyorsak o zaman o yöntemlerin, yani o beceriksiz yöntemlerin bu aşamada işin olmaması gerekir. Yoksa
peki sıradan analitik düşünce mi?
Analitik
düşünce neden?
Nerede var? Sıradan analitik düşüncenin verimsiz uslamlamasına genin sonuçta yine şimdi sıradan anlam beceriksiz yöntemi yatsınmış olsa da onun yerine yürekten düşlemden şimdi bunlar özetler ve burada Hegel'in metninde şeyler orada olması gereken şeyler mesela şu yukarıda alıntı var şimdi analitik düşünce derken şey kastediyoruz. O yalıtmayı yapan ve bağlantı kurmayı yapamayan ya da yapmayan ya da keyfi olarak yapan bir düşünce. Yani analitik düşünce analiz etmiş olan düşünce. Analitik düşünce diyalektik olmadığını belirtiyoruz.
Sıradan analitik düşünce diyorsak.
Sıradan yani hayır, şart değil. Yani sıradan yaşam dediğimiz zaman günlük yaşamı kastediyoruz orada. Yani
günlük düşünce.
Evet, öyle bir şeyi çağrıştırması gerekmiyor. Yani sıra dışı analitik düşünce. Sıra dışı yani şey diyebiliriz. Analitik düşünce bu kadar mı değersiz? Hayır, analitik düşünce şeyde kapsanıyor. Diyalektikte kapsandığı için zaten bir değersizliği diye bir şey söz konusu değil. Ama analitik düşüncenin yani anlak düşüncesi olması orada vurgulanmak istenen şey. Sanırım Hegel de aynı şey. Yani ben Hegel'in tonuna bağlı kalmaya çalıştım ve bazı sözcükler şey yapabilir, oynayabilir. O yüzden metnine karşılaştırın bunları. Yani takıldığınız zaman ya da bir şey yarattığı zaman, uyarı yarattığı zaman orijinal metne bakın. Burada şey var, şunun biraz anlaşılmasını kolaylaştıracak bir çözümleme ya da özetleme şey var. Yani şimdi fiziksel bağlantılarda bağıntı, kavramsal bağıntıların şey olduğunu görüyoruz, zorunlu olduğunu görüyoruz. Yani orada F eşittir MA bağıntısında ya da işte M1 çarpı M2 bölü D kare falan, bu bağıntılarda oradaki kavramlar orada rastgele bulunmuyorlar. Yani benim ya da bir başkasının keyfi öyle istediği için bulunmuyorlar. Orada zorunlu olarak bulunuyorlar. Şeyleri hatırlayın. Yani lisede fizikte gösteriyorlar değil mi? Formüllerin çıkarsanmalarını. Yani orada zorunlu bir mantıksal şey var. Süreç var ve o süreçten gelerek, geçerek şeye geliyoruz. O formülün en yalın biçimine geliyoruz. O süreçte herhangi bir keyfilik var mı? Bu önemli. Buna hiçbir zaman şey yapmayacağız. Felsefede ödün vermeyeceğiz bundan. Yani felsefe tanıtlama, bilgi tanıtlama olmalı. Eğer bir felsefeci tanıtlama yapmıyorsa, yapamıyorsa, yapamadığını görüyorsak, yani şimdi tanıtlama yapıyorum demek de yeterli. Çünkü Spinoza'da şeyi gördük, geometrik yöntemi gördük. Spinoza geometrik yöntemi tam anlamıyla uyguluyor. Yani aksiyomlar alıyor ve onların üzerine teoremler, onlardan teoremler oluşturuyor. Spinoza'yı tanıtlama yapmamakla, sistematik olmamakla suçlayamayız. Spinoza'nın eksik olduğu nokta ve yani onu da beğenmediğimiz nokta sisteminin aksiyomlar içermesiydi. Aksiyomların yani belirtilerin tanıtlanmadan sisteme alınmalarıydı. Descartes için de aynı şey söyledi. Descartes'i tanıtamanın birinci. Zaten bunlar ikisi Spinoza ve Descartes. Bir Descartes daha önce geliyor. Avrupa'da felsefeyi o skolastik dogmatizmden kurtaran insanlar. Aynı şey Farabi'de de var. Tanıtamanın önemi ve zorunlu ve felsefe için gereği. Ve yani zaten klasik Yunan felsefesini gören bir felsefeci ve onu ciddiye almayı başaran bir insan, bir düşünür, tanıtamanın felsefede özel olduğunu kabul eder. Farabi öyle, Farabi bir şey. İkinci Aristoteles olarak bilinen bir şey. Yani Farabi'nin milliyeti, hangi kültürün içinde olduğu, hangi dine yakın olduğu falan, bunların en sonunda hiçbir önemi yok. Çünkü felsefenin ele aldığı konu ulusal bir konu, dinsel bir konu değil, kavramsal bir konu. Bir felsefeci şey yapan, biçimlendiren, onun kafasını biçimlendiren şey nesnellik. Yani herhangi bir kültürel, ulusallık ya da dinsellik falan değil. O yüzden Farabi bir şey. Türk olması ya da Arap olması ya da şu ya da bu olması hiçbir önemi yok. Tıpkı Aristoteles'in de bir Yunanlı olmasının önemin olmaması gibi. Yani bunlar şeyler, usun düzleminde var olan düşünceler ya da bilinçler ve şimdi Avrupa'da da o dönüşü Descartes yaptı. Yani Descartes öyle görülüyor. Descartes'i önceleyen şey yok. İnsan düşünür yok Avrupa'da. Daha önceki bütün düşünürler, o orta çağ düşünürleri dediğimiz, onlar şey, o felsefenin Yunanlılardaki ve Farabi'deki özgürlüğünü, yani düşüncenin oradaki özgürlüğünü kavrayamayan ya da kavramaktan korkan, oradan otorite önünde geri çekilen insanlar. Yani onların skolastik olmalarının anlamı oydu. Düşünceyi köleleştirdiler açıkçası. Ve Descartes o şeyi, köleliği kırdı. Çünkü yani dinsel dogmayı, kilise dogmasını falan, Descartes katolik olarak yetiştirildi. Ama ona rağmen o şeyi, düşünceyi dinsel dogmadan kurtardı. Ama onlarda şu var, şu önemli. Yöntemin, felsefede ve dünya tarihinde hep bunu görüyoruz. Yani bir kavramın ileri sürülmesi, ortaya atılması, o kavramın tam olarak realize olması demek değil. Yani yöntem gereklidir dendiği zaman tamam, güzel, çok iyi. Ama yöntem ne diye sorduğumuz zaman Spinoza'ya, Spinoza'nın verdiği yanıt geometrik yöntem. Hayır, felsefede geometrik yöntem olmaz. Descartes yöntem diye, tabii Descartes yöntemin, yöntem Descartes'te başlıyor zaten dedik. Ve Descartes'in yöntem üzerindeki kavrayışı nedir? O da yetersiz. Yani o Descartes'te şey yok, geometrik yöntem yok. Ama Descartes işte o cogito ergo sum'a iniyor ve yalın olarak ya da son olarak ondan cisimleri, Tanrı'nın varlığını vesaire oradan çıkarsamaya başlıyor. Yani Descartes'in yöntemi de şey değil, iyi bir yöntem değil, sonuç veren bir yöntem değil. Descartes başında, yani onun hem başka çalışmaları da var, işte analitik geometriyi bulan insan o. analitik geometri olmadan şey olmaz. Modern ne olmaz? Hiçbir şey olmaz. Düşün, analitik geometriyi silin. Kalkülüs olur mu analitik geometrik olmaz? Olmaz, hiçbiri olmaz. Kalkülüs olmayınca da mekanik olmaz. Mekanik olmayınca da işleyim devrimi, lokomotif olmaz, buhar makinesi olmaz vesaire, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Yani Descartes ve Leibniz şey, modern teknolojinin bir yerde şeyinde duruyorlar. Bilimin olduğu gibi aynı zamanda teknolojinin de başında duruyorlar. Oturdukları yerden, yani kafalarıyla o şeyi, bütün bir uygarlığın temellerini atıyorlar. Tabii ki sadece onlar değil. Yani matbaa da gerekiyor. Reformasyon da gerekiyor vesaire. Yani ama her biri gerekiyor. Yani bütün bunların hepsi şunu gösteriyor. Oradaki o süreçte bir tanesi şey değil, ayrıcalıklı değil. Yani bir faktör tetikleme yapıyor, ötekilerini düşürüyor. Domino teorisi gibi. Yani o şey değil. Hepsi birden gerekiyor. Ve 1-2 yüzyıl içinde Avrupa'da onların hepsi açılıyor. Osmanlılar da o şeyi yakalıyorlar. Yalnız tabii Osmanlılar, Ruslar, Ruslar da Avrupa'daki bu gelişimi görüyorlar. Hatta bir süre sonra, çok daha sonra ama Japonlar falan da görüyorlar ve onların o etkileşimleri ayrı bir süreç. Ona girmeyelim şimdi. Yöntem sadece adını söylemek yeterli değil. Yöntemin ne olduğunu ve nasıl uygulandığını da görmek gerekir. Ve bu şey bize bilgisizlikten ve rastgele ya da rastgele tasarımlardan kurtarmak için şey, şart, zorunlu olan bir şey. 10 dakika ara vereceğiz ama tam 10 dakika. Yani evet, o 10 dakika sonra çeyrek kala kahve falan içilebilir.